Ayrım 13, sayfa 251, 7. bölüm. 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında dünyada bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Özet. Özellikle 19. yüzyılda büyük bir ivme kazanan bilim ve teknolojik çalışmalar 20. yüzyılda meyvelerini vermeye başlamıştı. 20. yüzyıl bilimi birçok yeni sahada araştırma yapmayı kolaylaştıran 20. yüzyıl teknolojisindeki dikkat çekici gelişmeler tarafından da değişime uğratılmıştı. Her ne kadar bu çalışmada bu sürece dahil olan bütün farklı teknolojiler ve bunların neticesi olarak ortaya çıkan yeni bilim dallarının hepsini ele almak mümkün değilse de, özellikle 1914 ila 1945 yılları arasında ortaya çıkan savaş teknolojileri, fizik, kimya ve tıp alanında yapılan bilim ve teknolojik gelişmelerde ele alınarak bunların topluma ve toplumsal yapıya etkilerini irdelenecektir. Giriş. Yaklaşık 1 milyon seneden beri insanoğlu yeryüzünde varlığını sürdürmektedir. 6000 yıldan beri yazmakta ve bu süreçten daha önce de toprakla uğraşmaktadır. Bilim, aydın insanın inançlarını saptamakta belirgin bir unsur olarak 3000 yıldan beri, ekonomik tekniğin bir kaynağı olarak da 150 yıldan beri etkendir. Bilimin ne kadar kısa bir süre önce güç kazandığını göz önüne alacak olursak, insan yaşamını değiştirme işinde daha yolun çok başında olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle 19. yüzyıl boyunca hızla gelişen bilim 20. yüzyılda çok daha hızlı ilerlemiştir. Bilimsel keşifler sayıca arttığı gibi daha önce hiç görülmemiş sayıdaki bilim adamı daha etkin ve daha gelişmiş bir donanım kullanarak çok kez şaşırtıcı sonuçlara ulaşmıştır. Bunlar birkaç nesil öncesinde hayal gücü en kuvvetli aydınları bile hayrete düşürecek nitelikteydi. Bu gelişmelerin yanı sıra bilimin savaş ve endüstri teknikleri üzerindeki etkileri, bundan başka da beraberinde politik değişiklikleri de getiren toplumsal örgütlerde oluşturduğu büyük değişiklikler vardır. Ve ek olarak yeni tekniklerin bir başka sonucu da sosyal toplumsal örgütlerde meydana gelen kökten değişiklikler ve bunların politik gelişim üzerindeki etkileridir. Ayrıca 20. yüzyıl bilim ve toplum arasındaki ilişkide de kaçınılmaz bir değişime tanık olmuştur. Bilim adamları 1. Dünya Savaşı'nda askere alınıp siperde ölmüş, 2. Dünya Savaşı'nda ise ulusal hazine kabul edilerek askerlikten bağışık tutulup savaş alanının gerisinde yer almıştır. Bu değişimin nedeni izah etmek zor değildir. Hükümetler kuramsal araştırmaların endüstriyi, tarım ve tıpta pratik alanda gelişmelerine yol açabileceğine inanmıştı. Bu inanç antibiyotiklerin bulunması ve çekirdek fiziğinin atom silahlarının üretiminde uygulanması gibi gelişmelerle güçlenmiştir. Bilim pratik yararlarla o kadar özdeş bir duruma getirilmişti ki teknolojinin bilime bağımlılığı genellikle zamandan bağımsız bir ilişki ve tek bir uğraş olarak varsayılmıştı. Savaş ve teknoloji. Teknolojinin yaşamımıza getirdiği olumlu etkilerin yanında olumsuz etkilerin olduğu da inkar edilemez bir gerçektir. Bilimin uygulamaya geçirilmesiyle ortaya çıkan teknolojik gelişmeler özellikle 20. yüzyıldan itibaren hızla gelişmeye başlamıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ve özellikle 2. Dünya Savaşı süresince meydana gelen teknolojik gelişmeler devletler arasındaki güç ve üstünlük kurma yarışına hizmet etmiştir. Dolayısıyla teknoloji savaş kavramı da değiştirilmiş ve maliyet hesapları üzerine kurulu bir savaş endüstrisi ortaya çıkmıştır. Savaş tarih boyunca toplumsal kaynaşmanın da başlıca kaynağı olmuştur ve bilim başladığından beri de teknolojik gelişmenin itici en güçlü unsur rolündedir. Bu nedenlerden dolayı her yeni buluş ilk önce savaşlarda denenmiştir. Hükümetler bir buluşun peşindeki bir bilim adamına parasal destek sağlarken akıllarındaki düşünce o buluşun kendilerine gelecekteki bir savaşta üstünlük sağlaması olasılığıydı. 1. Dünya Savaşı'nda bilim ve teknoloji. 1. Dünya Savaşı bilim ve teknolojik gelişmelerin askeri amaçlarla uygulamaya geçilen ilk büyük dünya savaşıydı. Savunma ihtiyaçlarının zorladığı yüksek teknoloji devletlerin birbirlerine karşı üstünlük kurma emellerine hizmet etmekteydi. 1. Dünya Savaşı boyunca ordular çok sağlam savunma stratejileri uygulamıştır. Bu da karşı tarafta bulunan orduları çok zor durumda bırakmış ve yeni uygulamalara yöneltmiştir. Bu uygulamaların başında savaş makinelerinin kullanılması gelmektedir. Yani işin içine tanklar, toplar, ağır makineli tüfekler, denizaltılar ve benzeri birçok savaş makinesi girmiştir. Ayrıca ilk defa zehirli gazlar savaş alanında kullanılmıştır. Yani yavaş yavaş savaşların galibini insan gücü değil, bunun yerine silah teknolojisi belirlemeye başlamıştır. Burada 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan savaş teknolojilerine değinmek, konunun özümsenmesi bakımından yararlı olacaktır. 1. Dünya Savaşı 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında meydana gelen olay ve gelişmelerin bir sonucu olarak Avrupa'da 4 merkezi devlete karşı Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan 25 devletin giriştiği o tarihe kadar görülmemiş ilk Dünya Savaşı'dır. Ağustos 1914'te son 10 yıldır pek çok kez bir tehdit olarak hissedilen olay gerçekleşti. Avrupa'da büyük güçlerin karıştığı ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan bir savaş başladı. Savaş pek de sürpriz sayılmazdı çünkü Avrupa tepeden tırnağa silahlanmıştı. Hükümetler sınırlı uluslar kaynaklarını çoğu kez halkın artan sosyalizme talepleri pahasına zorlamış ve mümkün olan en büyük orduları kurup en son askeri ekipmanla donatmışlardı. Denizlerdeki savaş beklenenden farklı gelişti. Savaş öncesi yıllarda Almanya dünyasının en büyük ikinci donanmasını inşa etti. Ancak bu donanma gene de Britanya'nın denizlerdeki üstünlüğüne meydan okuyacak büyüklükte değildi. Savaş patlak verdiğinde dünyanın birçok yerinde çıkan bir deniz çatışması Alman ticaret ve savaş gemilerinin açık denizlerden sürdü. Ancak her iki tarafın da beklediği dünya hakimiyetini getirecek büyük deniz savaşı gerçekleşmedi. Sadece bir büyük filo karşılaşması oldu. 31 Mayıs 1 Haziran 1916 Jutland Savaşı, Almanların açık deniz donanması ile İngilizlerin büyük donanması arasında tarihin en büyük deniz çarpışmasına sahne oldu. Denizaltıların vurkaç saldırılarıyla tek tek gemi avlayarak denge sağlama stratejisinin başarı şansı bulunmadığını gören Almanlar, İngilizlerin büyük donanmasının bir bölümünü açık denizlere çekerek yok etmek için bir plan hazırladılar. Kendi açık deniz filosunun tamamını kullanarak İngiliz büyük filosunun yolunu kesmeye ve bir bölümünü imha etmeye çalışan Almanlar filonun tamamını karşılarında görünce kaçtılar. Almanya zafer kazandığını iddia etti ve gerçekten de gemiyi batırma bakımından 14'e 11'lik batan gemi tonajı bakımından da iki misli bir üstünlüğe sahipti. Ancak denizlerin denetimi hala İngilizlerin elindeydi. Deniz üstü savaşlarda durdurulan ve İngiliz ablukasında bulunan Almanya, denizaltıyla misillemede bulundu. Bu savaş türü uluslararası hukuku ablukadan daha az ihmal etmiyordu. Ancak Almanya'nın 1 Şubat 1917'de sınırsız bir denizaltı savaşına başlatarak oynadığı kumar, Birleşik Devletler'in savaşa girmesine yol açtı. U-botlar tam anlamıyla dehşet saçtı. Şubat 1917'de Almanlar yaklaşık 540 ton müttefik gemisi batırdılar ve 1917 Nisan ile Haziran arasında geçen 3 ay içinde bir diğer 2 milyon tonu dibe gönderdiler. Sadece Nisan ayında erişilen skor 849 bin tonu bulan 350 gemiydi. 1914'te uzun menzilli tüfek ateşinin makinalı tüfek ve modern topçunun savaş alanındaki etkilerini pek az kişi öngörüyordu. Büyük güçler makinalı tüfeğin önemini Afrika ve Asya'daki savaşlarda anlamış oldukları halde bu silahın bir Avrupa savaşında yaratacağı sonuçları kimsenin anlamadığı görülüyordu. Dakikada 450 ile 600 el ateş eden bir makinalı tüfek 40 ile 80 tüfeğin aynı anda ateşlenmesine eşit bir etki yaratabiliyordu. Piyade tüfeğinden daha uzun menzili olan makinalı tüfek savaşın sonraki evrelerinde uygulandığı gibi saldırıya destek amacıyla dolaylı ateşte sağlıyordu. Ne var ki savaşlarda en çok ölüm saçan silah tüfek ya da makinalı tüfekten çok toptu. Bütün yaralanmaların yaklaşık %70'i top ateşinden kaynaklanıyordu. Bir doğrudan ateş silahı olan top savaştan önceki 50 yılda dolaylı ateş silahına dönüştü. 1882'de Rus Karl Gack bir pusula ve bir ileri gözetleyici kullanarak nişan alan ve görülmeyen bir hedefe ateş eden bir sistem oluşturdu. Japonlar bu yöntemi geliştirdiler ve 1905'te Rusya'ya yenerken dolaylı ateşi büyük bir başarıyla uyguladılar. 1890'larda Avrupa'yı orduların çoğu topçu ateşi tekniklerini uzak hedeflerine yoğun biçimde ateş edecek şekilde standart hale getirmişlerdi. Ayrıca obüsün de önemi arttı. Kavisli bir mermi yolu olan bu silah havan topundan daha uzun bir menzile sahipti. Obüs 1. Dünya Savaşı'nın gözde topçu silahı haline geldi. Çünkü mermi yörüngesinin yüksek kavisi düşman siperlerinin içine büyük bir isabetle vurmayı sağlıyordu. Savaş sırasında silahlarda tank, denizaltı, savaş uçağı ve zehirli gazı kapsayan önemli değişiklikler oldu. Denizde zırhla ağır toplar arasında süren geleneksel yarış, çelik zırhlı gemiler ve namlu kuyruğunda dondurulan yeni ve daha güçlü toplar üretilmişti. Savaş gemisi hala denizlerin kraliçesiydi. Ancak savaş öncesi yıllarda muazzam bir değişim geçirmişti. Bu değişim 1906'da HMS Dreadnought'ın büyük topları ve dişli motor sistemi olan zırhlı savaş gemisinin geliştirilmesiyle zirveye ulaştı. Bu geminin topları bir merkezde ateş kontrol noktasından hep birlikte ateşlenebiliyordu. Ve kendi tipinde en hızlı su üstü gemisi olarak saatte 21 deniz mili yapabiliyordu. Bu arada modern denizaltı da yerini almıştı. Önceleri sadece keşif amacıyla kullanılması düşünülen denizaltılar 1. Dünya Savaşı'nda kendilerini kanıtladılar. Denizaltı hedefe kendi kendine giden torpidolar için ideal bir platform oluşturuyordu ve etkisini daha önce bir Alman denizaltısı bir öğle vakti 3 eski İngiliz kruvazörünü batırdığında kanıtlamıştı. 1914'te Britanya'nın Almanların 2 katından daha fazla denizaltına sahip olması ilginçtir. Belirleyici bir filo harekatı üzerinde odaklanan belli başlı deniz güçlerinin hiçbiri başlangıçta ticareti önleyen bir araç olarak denizaltına fazla önem vermemişti. Tank ve uçağın icat edilmesi 1. Dünya Savaşı'ndan karakterize eden savunmaya yönelik siper savaşında kopuşu getirdi. Mekanize savaşı mümkün kılan esas yenilik tank teknolojisindeki yenilikler olmuştur. Bu gelişmede orduların mekanize unsurlarının günde yüzlerce mil gidebilmelerine olanak sağlamıştır. Geçmişte ordular yaya veya at sırtında günde ancak onlarca mil gidebilirlerdi. Fransızlar ve İngilizler birbirlerinden bağımsız olarak zırhlı savaş makineleri geliştirmişlerdi. İngiliz Kraliyet Donanması Somme çarpışmasında tank kullanılmıştır. Sam saldırısında kullanılan Mark 1 tankı tank yüklendiğinde 28 ton ağırlığındaydı. Azami hızı saatte 4 mil, engebeli zeminde sadece 2 mil kadardı. 8 kişilik mürettebat taşıyordu ve 0.5 inç kalınlığında zırhla kaplıydı. Zırh doktrini savaşın gidişatı içinde büyük bir evrim geçirdi. İngilizler önceleri savaş alanında az sayıda tank çıkarıyorlardı. Ancak Cambrai saldırısında General Hug Ellis'in komutası altında 400'den fazla tank vardı. Bunların 376 tanesi 1916'nın Mark 1'inden biraz daha güçlü bir versiyon olan en son Mark 5 modeliydi. Bu modelin mürettebat açısından Mark 1'den en büyük farkı yeni imal edilen zırh derici Alman mermisini geçirmemesiydi. Savaşta belki de en büyük değişim havada gerçekleşti. Bu bağlamda en önemli nokta havacılığın gelişmesidir. Uçaklar hükümetlerin güçlerini ölçülemeyecek derecede arttırmıştır. Hava kuvvetleri sadece hükümetlerin güçlerini arttırmakla kalmayıp büyük ve küçük güçler arasındaki oransızlığı da arttırdı. Modern havacılığın Wilbur ve Orville Wright'ın insanlı ilk uçuşu başarmalarıyla 1903'te Birleşik Devletler'de başladığı söylenebilir. Wright kardeşler hemen sonra orada haberleşme birliği için askeri bir uçak tasarımı geliştirdiler ve Ejun Eli 1910'da Birmingham'da ertesi yılda Pensilvanya'da uçuş denemeleri yaptı. Savaşta uçak ilk kez İtalya ile Türkiye arasında Libya yüzünden çıkan savaşta 1911-12 yıllarında kullanıldı. Bu uçakların çoğu silahsızdı ve esas olarak gözetleme amacıyla kullanılıyordu. Havacılık hızlı adımlarla ilerledi ancak 1914'te generaller ve amiraller hala uçağın esas olarak keşif ve gözetleme açısından kullanışlı olduğunu düşünüyorlardı. Bununla birlikte bütün güçler uçak imal etmekteydi. Ağustos 1914'te Britanya deniz uçakları dahil zeppelinler hariç 270, Almanya 267, Rusya 190, Fransa 141, Avusturya Macaristan 97 ve Belçika 24 uçağa sahipti. Uçakların savaştaki önemi üretim sayılarından anlaşılabilir. Savaş sırasında 161 binden fazla uçak üretildi. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli uçağı keşif hava fotoğrafçılığı ve topçu gözetleme için kullanılan iki kişilik uçaklardı. Savaş sırasında taraftar uçakları karadan vuracak uçak savar silahları geliştirdiler. Ancak düşman uçağını vurup düşürmenin en iyi yolu herkesin kendi uçağını silahlandırmasıydı. Uçağın gözetlemeye faydası arttıkça öteki tarafın onu vurup düşürmesi bir zorunluluk haline geldi. Pilotlar ve gözcüler küçük silahlar taşımaya ve ara sıra düşman uçağına ateş açmaya başladılar. Çok geçmeden makineli tüfek de uçaktaki yerini aldı. Makineli tüfek hava savaşının en önemli silahı haline geldi. Almanlar için çalışan Hollandalı uçak tasarımcısı Anthony Fokker, mermilerin dönüşünü engellemede pervane arkından geçmesini sağlayan etkin bir çarklı senkronizer geliştirdi. Bu sistemi bir Eindecker üzerine monte eden bir Spondo ya da Parabellum makinalı tüfekle tamamladı. Ağustos 1915'te Fokker felaketi olarak bilinen 8 aylık bir dönem başladı. Bu dönemde Almanlar müttefikler kendi etkin senkronizer çarklarını geliştirene kadar Batı cephesinin göklerini kasıp kavurdular. Uzmanlaşmış uçaklar da ortaya çıktı. İki kişilik uçaklar gözlem uçuşlarının temele dayanağı oldu. İzci, savaşan izci ya da savaşçı olarak bilinen tek kişilik uçaklar da vardı. Bunlar sadece düşman uçaklarını it dalaşında vurup düşürmek için değil, kara saldırılarında da kullandı. Savaş sırasında en az 5 kuşak yeni savaş uçağı ortaya çıktı. Savaşın sona ermesinden hemen önce ortaya çıkan son kuşak uçaklar tek kanatlı ve bütünüyle metaldi. 1917 yazında aralarında S-5 ve Sopwith Camel'ın da bulunduğu bir dizi üstün müttefik savaş uçağı yapıldı. Savaşın sonunda Fransızlar 3700, İngilizler 2600 ve Almanlar 2500 uçaktan oluşan bir ön cephe gücüne sahiptiler. Bombardıman uçakları savaş uçaklarından daha hızlı gelişti. Aynı zamanda zeplinler kullanılıyordu. Alman zeplinleri hem havadan keşif yapmak için hem de bombardıman amaçlı kullanılıyordu. Zeplin aslında ilk stratejik bombardıman aracıydı. Uçaktan daha güçsüz olmasına rağmen bu araçların bomba taşıma kapasitesi çok daha fazlaydı. 1914'te Almanya donanmasının ve ordusunu destekleyen 20 zepline sahipti. Daha sonra Almanlar çift motorlu G uçağını ve çok motorlu R serisi bombardıman uçağını geliştirdiler. Bu uçakların bazıları 220 kalibrelik bir bomba taşıyabiliyordu. İngilizler ise çift motorlu Handley Page bombardıman uçağını geliştirdiler. Görünüş bakımından Gotha'ya benzeyen bu uçak 8 saat sürekli uçabiliyor ve yaklaşık 1800 kalibrelik bomba taşıyabiliyordu. Buna rağmen İngilizler stratejik bir bombardıman uçağı olan bu modeli genellikle ihmal ettiler. Sahneye uçak gemileri de çıktı. Ancak bunların yeterli genişlikte uçak güverteleri yoktu. Bu gemilerden havalanan uçakların kıyıya ya da istisnai durumlarda suya inmeleri ve bordaya çekinilene kadar hava yastıkları üzerinde yüzmeleri bekleniyordu. Savaşta sadece Kraliyet Donanması'nın uçak gemisi kullanılırdı. Ark Royal tam uçuş güvertesi olmasa da bir donanmada yer alan ve uçak gemisi denilebilecek ilk gemiydi. Uçak gemilerinin tam potansiyeli ancak 2. Dünya Savaşı'nda ortaya çıktı. İki savaş arasındaki dönemde uçak gemisi hava unsuru ve mekanize savaş unsurları ile ilgili ilk operasyonel kavramlar ve bunlarla ilgili teknolojiler mevcut yetenekler kadar iyi performans gösteremediler. Yeni ve öldürücü bir diğer silah zehirli gazdı. İlk kez 1. Dünya Savaşı'nda Fransızlara karşı klor gazı olarak kullanılan bu silahlar fakir adamın atomu olarak da adlandırılabilirler. Çünkü bunları üretmek daha ucuzdur. Ancak bunlar hazırlıklı ve korunmalı olarak askeri güçleri etkilemeyeceğinden daha çok sivil halka karşı etkilidir. 22 Nisan günü Ypres civarındaki bir tepede hattın bir bölümünü tutan Fransız askerleri hareket halinde yeşilimsi sarı bir bulut gördüler. Almanlar 168 ton klorin gazı yayan 5000 silindiri açmışlardı. Duman cephenin 4 millik bölümünü tutan iki Fransız tümenini öldürerek savunma kabiliyetini yok ederek ya da mevzini terk etmeye zorlayarak kırıp geçirdi. Günün sonunda müttefikler 500 bini ölü olmak üzere 15 bin kayıp vermişlerdi. 14 Nisan'da ikinci gaz saldırısı bu kadar başarılı olmadı. Kanadalı birlikler suya ya da sidiye batırılmış mendilleri bir tür gaz maskesi gibi kullandılar. Müttefikler de kendi zehirli gazlarını geliştirdiler. İngilizler ilk kez 25 Eylül 1915'te Lost'ta gaz kullandı. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan gazlar başlıca 3 kategoriye ayrılıyordu. Klorin, fosgen ve hardal gazı. Fosgen akciğerlerde saldırarak sıvıyla dolmasına sebep oluyor ve kurbanı tam anlamıyla boğuyordu. 1917'de kullanılmaya başlayan hardal gazı vücutta yanmalar ve kabarmalar oluşturuyor, büyük acı veriyor ve bazı vakalarda geçici körlük yaratıyordu. Taraflar gaz maskeleri geliştirdiler. 1916'da gaz maskesi standart uygulama haline getirilmiş ve bir pat durumu oluşturmuş. Büyük savaşta kimyasal kullanım üzerine yapılan bir araştırma her iki tarafın da toplam 125 bin ton zehirli kimyasal kullandığını belirtir. Gazın yol açtığı toplam kayıplara ilişkin değerlendirmeler farklı sonuçlar verir. Ancak toplam kayıp sayısı yaklaşık 100 bine ölü olmak üzere 1 milyondan fazladır. İkinci Dünya Savaşı'nda bilim ve teknoloji. İkinci Dünya Savaşı dünyayı değiştirdi. Bu değişim hayatın her alanında bir daha geri gelmeyecek eski alışkanlıkların ve teknolojilerin terk edilmesinden gündelik yaşamda pek çok şeye kadar oldukça geniş bir yelpazeye yayılır. Bu savaşın değiştirdiği şeylerden biri de silah teknolojisi ve savaş teknikleri. Günümüzde halen geliştirilmeye devam eden silahların pek çoğu bize 2. Dünya Savaşı'ndan miras kalmıştır. Bununla beraber dünyaya bilimsel açıdan en çok katkı sağlayan savaş hiç kuşkusuz 2. Dünya Savaşı olmuştur. 1 Eylül 1939'da Alman ordularının Polonya'ya girmeleriyle başlayan savaşta kesin olarak kaç insanın öldüğü hesaplanamıyor. Ancak asker sivilin toplam ölü sayısının 30 milyona yaklaştığı ifade ediliyor. Maddi zararın ise 1 katrilyon dolar civarında oluştuğu düşünülüyor. Bu açıdan bakıldığında 2. Dünya Savaşı'na bilim adamlarının savaşı demek yanlış olmaz. Fakat inkar edilemez bir gerçek var ki savaşlar olmasaydı insanlık bugünkü teknolojik düzeye ulaşmak için daha uzun süre beklemek zorunda kalabilirdi. İki Dünya Savaşı'nı birbirinden ayıran 20 yıllık barış, askerlere ve devlet adamlarına büyük savaş deneyiminden dersler çıkarmak, teknolojik ve diğer değişimlerin gelecekte yaşanacak benzer ölçekte bir çatışmasının doğasını ne şekilde değiştireceğini kestirmek için gerekli zamanı sağladı. Bir önceki savaş, Avrupa savaşlarının modern sanayi devletinin tüm insani ve maddi kaynaklarının savaş faaliyetine koşulması anlamında nasıl topyekün hale geldiğini kanıtlamış bulunuyordu. Kıtasal çatışmanın bu yeni roundu bu kez daha da bütünleşmiş ulusal kaynaklar gerektiğini ortaya koyacaktı. İlk önce hava destekli ya da desteksiz yürütülen ve bazı durumlarda amfibi, kara ve deniz araçlarıyla yapılan manevra ya da hava hareketlerinin başarısına bağımlı olan düzenli birliklerin gerçekleştirdiği kara harekatları vardı. Farklı uluslar 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan savaşlardan farklı dersler çıkardılar. Aynı durum havacılık ve araç teknolojisinde daha sonra ortaya çıkan ilerlemeler için de söz konusu olmuştur. Fransa, Britanya, İtalya ve Birleşik Devletler de atların yerini giderek motorlu araçları almış, yoğunlaştırılmış tank güçleriyle denemeler yapılmış ve hava desteğinin artan önemi 1920'lerin sonunda ve 1930'larda bir ölçüde kabul görmüştür. Her sahra komutanının bildiği ya da savaşın gidişatı içinde keşfettiği gibi kara harekatlarına yeterli hava desteğinin sağlanması modern savaşların hayati bir unsuru haline gelmiştir. İngiltere'de konuşlanan ve esas olarak kilit savaş endüstrilerini tahrip etmek ya da buralarda çalışan işçilerin moralini bozmak için kullanılan çok motorlu devasa bombardıman uçağı filoları savaşın ortalarında Alman savaş faaliyetinin çökme noktasına getirmişti. İkinci Dünya Savaşı yoğun hava saldırılarından dolayı radarında keşfedilip kullanılmasına neden olmuştur. 1940-1941 arasında Almanların İngiltere'ye düzenledikleri hava akınları sırasında Winston Churchill radarın savunmada ne derece etkin bir aygıt olduğunu gördü ve bilimsel danışmanlık komitesini kurup Profesör L.A. Lindman'ı getirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda İngiltere düşman uçaklarından korumak için Radio Detection and Ranging ağıyla donatıldı. 1940 yılında sonbaharında Almanlar buna X ceratlarıyla karşılık verdiler. X cerat birçok frekans üzerinden haberleşmeyi sağlayan bir aygıttı. Fakat İngilizler radarlarında yaptıkları bir değişiklikle uçaklarının Alman avcı uçaklarını tek tek izleyebilmelerini sağladılar. Almanya 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden önce roketleri operasyonel olarak konuşlandırıp kullanılabilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Nazi Almanya'sının 1942'nin sonlarından itibaren hava hakimiyetini kaybetmeye başlamasıyla beraber Alman toprakları müttefik hava bombardımanlarının hedefi haline gelmiştir. Buna karşılık Alman hava kuvvetlerinin bu saldırılarına misilleme yapabilecek imkanlardan yoksul oluşu Adolf Hitler'in intikam silahı adını verdiği V1 ve V2 roketlerini kullanıma sokulması sonucunda olmuştur. Ayrıca savaş süresinde istihbarat da hayati bir öneme sahip olmuştur ve düşmanın niyetini anlamak her zaman faydalıdır. Avrupa çatışmasında yer alan bütün taraflar kendi sırlarını korurken düşmanın sırlarını ele geçirmeye çalıştılar. Bu savaş tarzı geleneksel araçlarla ve çok daha yeni buluşlarla sürdürüldü. Havadan gözetleme ve hava fotoğrafçılığını kapsayan keşif harekatlarının etkinliği, istihbarat faaliyetlerinin komuta yapısıyla nasıl bütünleştiğine ve konvansiyonel hareketlerin iniş ve çıkışlarına bağlıydı. Ne var ki düşman hareketlerine ilişkin en kapsamlı ve en güncel bilgiliği insan kaynaklarından çok sinyallerden elde edilen istihbarat sağlıyordu. Çeşitli ve çoğu kez yeterince eşgüdümlü olmayan Alman istihbarat örgütleri düşmanın radyo trafiğini deşifre ederek zaman zaman önemli başarılar kazandı. Ancak şifre çözme savaşında müttefikler genelde daha üstündü. Bu daha çok İngiliz hükümetinin kod ve şifre okulunun Alman ve İtalyan silahlı kuvvetlerinin sinyallerini deşifre etmede gösterdiği başarı ve daha sonra düşmanın şifre çözme makinesi Enigma'nın örneklerine sahip olma sayesinde gerçekleşti. Bu dönemde özellikle gemiler stratejik savaşta düşman ikmal yollarını kapatarak etkili yollara başlamışlardır. Ayrıca gemiler bir yerden başka bir yere insan ve malzeme naklinde de çok etkili olmuşlardır. Bununla birlikte müttefikler amfibi hareketlerde mecburen ustalık kazanırken Almanlar bu savaş tarzını tam olarak geliştirme fırsatına asla sahip olamadı. En kötüsü dip saldırısında olmak üzere çeşitli zorluklarla karşılaşıldı. Ancak müttefikler deneme yanılma yoluyla özel bir tekne geliştirdiler. Çıkarma ve düşman topraklarına köprü kurmak için gerekli olan kara, deniz ve hava hareketlerinin eşgüdümünü sağladılar. Bu yöntem en etkin biçimde Normandiya çıkarmasında uygulandı. Sonuç olarak 1939 ile 1945 arasında geliştirilen çeşitli savaş biçimlerinin topyekün savaş faaliyetinde oluşan bir bütünü birbirine sıkıca bağlı parçalar olduğunu görmek gerekir. Ne var ki savaşın gidişatı ve sonuç bazı yaklaşımların sorgulanmasına yol açarken bazılarının önemini ortaya koydu. Almanya'ya karşı gerçekleştirilen stratejik bombardıman, savaşın son evrelerinde bazı başarılar kazanmış olsa da savaşın büyük bölümünde yeterince etkin olamamış, bu savaş tarzını savunanlar vaat ettiğinden çok daha masraflı olmuştu. Konvansiyonel uzun menzilli bombardımanın etkinliği ile ilgili sorular, atom bombasının müthiş yıkıcı gücünün savaş sonunda Hiroşima ve Nagasaki'de kanıtlanması üzerine iyice tartışmalı hale geldi. Savaşın sonunda Amerikalılar tarafından Japonya'ya atılan iki atom bombası zihniyet dünyasının değiştiğinin de göstergesiydi. Öncelikle savaşın mantığı, savaşan insanın ahlakı, vicdanı değişmişti. Hiroşima ve Nagasaki'de 300 bine yakın insan kurban edildi. Başkan Truman'ın dediği gibi bilim tarihinin en büyük kumarını oynadılar ve kazandılar. $2 milyon bir kumar. Büyük kumar savaşa son vermişti fakat atom bombasının kullanılması noktasındaki tartışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Savaş sona erdiğinde yaklaşık 36 milyon Avrupalı çatışmada öldürülmüş ve ekonomiler çökme noktasına gelmiş ya da çökmüştü. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın sonucu önemli ölçüde Atlantik ötesi büyük gücün müdahalesiyle belirlendi ve bu durum küresel sorunlarla Avrupa'nın önceliği bakımından sonun başlangıcı ve yeni iki kutuplu dünyanın doğuşunu belirledi. 15. yüzyılda fizik alanında meydana gelinen gelişmeler. 20. yüzyıl bilimsel düşüncesinin en dikkat çekici kazanımlarından biri 19. yüzyıl fiziğindeki klasik dünya görüşünün tahtından indirilip yerine fiziksel dünyanın anlaşılması için devrimsel nitelikte yeni parametrelerin konulması olmuştur. Bu devrim genellikle Einstein devrimi olarak nitelendirilmektedir ve doğa hakkındaki şimdiki görüşümüzü şekillendirmede belirleyici bir rol oynamıştır. Einstein'ın 1905'te Berne Parkı'nda dolaşırken kuramın ilk ışıklarını görmesinden 1945'teki New Mexico şafağının paramparça eden patlamaya dek 40 yıla bulmuştur. Einstein 1905'te modern fiziğin yönünü değiştiren olağanüstü bir bilimsel makale dizisi yayımlamıştır. En dramatik makale özel göreliliği yani birbirine göre düzgün hareket eden cisimlerin fiziğini ele alıyordu. Makale çok teknik olsa da getirdiği kavramsal yeniliklerin özetlenmesi kolaydır. Einstein özde hiçbir şeyin ışıktan daha hızlı hareket edemeyeceği tezini ileri sürerek böyle bir sınırlama içermeyen Newton'cu mekaniği yeniden formüle etmişti. Einstein'ın yorumuna göre evrende hiçbir ayrıcalıklı bakış açısı, hiçbir temel saat bulunmamaktadır. Bir olayın ne zaman olduğu, bir cetvelin ne kadar uzun olduğu ya da bir nesnenin ne kadar ağır olduğu gibi tüm gözlemler gözlemcinin yerine ve hızına bağlı olarak değişir. Bu kuramın birçok yönü vardır. Fakat bizi burada ilgilendiren Einstein'ın güneşin çekirdeğinde bulunabilecek kadar yüksek sıcaklıklarda maddenin nasıl enerjiye dönüşeceğini gösteren ünlü E eşittir mc kare denklemidir. Burada C harfi ışık hızını temsil etmekteydi ve formül kütlenin azaltılması halinde çok büyük enerjinin açığa çıkacağını göstermekteydi. 1905'te Einstein'ın kendisi bile insanlığın bunu patlatabileceğine hiç inanmıyordu. Ama enerjinin bu denklemi nükleer güç elde edilmesinin ve tabii ki atom bombasının temelini teşkil etmekteydi. Bu alandaki bilimsel gelişmeleri tarihsel süreç içerisinde incelemekte konunun anlaşılması açısından fayda vardır. Elektronun ve radyoaktivitenin bulunması klasik atomun bölünmezliğini ve değişmezliğini yok ettiğinde deneysel ve kuramsal araştırmaların başlıca odağı atom kuramı olmuştur. J. Thomson, elektronun 1897'de bulunmasıyla aynı zamanda eksi yüklü elektronların bir pastadaki üzümler gibi içine serpiştirildiği bir atom modeli ortaya atmıştır. Fransız fizikçi Pierre Curie ile evli olan Polonyalı kimyager Marie Curie, Paris'teki fizik ve kimya okulunun kırık dökük laboratuvarında çalışırlarken 1898 yılında bir uranyum cevheri olan peş planette radyasyon keşfettiler. Uzun ve dikkatli bir kimyasal analizden sonra Curie'ler çok aktif iki elementten meydana gelen etken maddeyi cevherden ayırdılar ve bu elemente ülkesinin adıyla andığı polonyum adını verdiler. Ne var ki sorun element henüz tam çözülmüş değildi. Çünkü polonyum çıkarıldıktan sonra geri kalan posasının çok daha güçlü olduğu görüldü. Curie'lerin yılmadan sürdürdükleri çetin uğraş sonunda hedefine ulaştı. Işığın etkinliği yüksek radyum elementini buldu. Ernest Rutherford. Rutherford 1902'de Sadi ile radyoaktivitenin atomik parçalanma kuramını formüle etti. 1911'de de atomun iç yapısını incelemek için radyoaktif ışınımı araç olarak kullanan Ernest Rutherford, atomların çoğunlukla boşluktan oluştuğunu söylemiştir. Rutherford, Danimarkalı fizikçi Niels Bohr ile gezegenlerin güneş çevresinde hareket etmelerine çok benzeyen bir biçimde elektronların katı bir çekirdek çevresine döndüğü bir atom modeli önermiştir. 1920'lerde bu güneş sistemi modeliyle ilgili olarak örneğin elektron yörüngelerinin neden kararlı olduğu ya da atomların daha yüksek bir enerji düzeyine geçirildiklerinde neden kesikli bir biçimde enerji yaydıkları gibi sorunlar doğayı anlamamızı yine kökten değiştiren yeni bir kuantum kuramının formülasyonuna yol açmıştır. Werner Heisenberg, Galileo'dan bu yana belki de en ürkütücü bilim adamıdır. Fikirleri onları anlayan Einstein'ı korkutmuş, anlamayan birçok insanı da dehşete düşürmüştür. 1927'de Heisenberg kuantum kuramının kavramsal zeminini şaşırtıcı şekillerde genişleten ünlü belirsizlik ilkesini ortaya atmıştır. Kısaca söylemek gerekirse Heisenberg bir cismin yerini ve hızının aynı anda eşit uyarlıkta belirlenemeyeceğini ifade etmiştir. Başka bir deyişle başlangıç koşulları verildiğinde kuramsal olarak tüm parçacıkların daha sonraki davranışlarının öngörülebileceğini söyleyen klasik fizikteki determinizmin tersine kuantum mekaniği doğada ve onu anlayışımızla yerleşik bir belirsizlik olduğunu ortaya koymaktadır. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi ayrıca gözlemleme eylemlerinin gözlem konusu olanları da etkilediğini açıklığa kavuşturmuştur. Atomdan insanın dizgin altına alabileceği bir güç üretilebileceği konusundaki kuşkuları uzun sürmedi. 1932'de Sir James Chadwick atomları nötron parçacıklarıyla bombardıman ederek bu gelişmeleri daha da ileri götürdü. Uranyum gibi bazı ağır elementlerin füzyona uğrayabileceklerini, yani daha fazla basit elementlere bölünebileceklerini göstermiş. Nazi Almanya'sından İsveç'e göç etmiş olan Alman fizikçi Lise Meitner daha sonra 1939'da füzyon için kuramsal bir açıklama getirmiş ve zincirleme bir nükleer reaksiyon sonucunda ilkesel olarak açığa çıkabilecek çok büyük enerjinin miktarını hesaplamıştır. Fakat bu 1942'de Enrico Fermi Chicago'da bir duvar tenisi sahasında ilk sürekli parçalanma tepkimesini elde edene dek gerçekleştiremedi. Bütün bu gelişmeler olurken Hitler'in gücü de giderek artan bir tehdit oluşturmaya başladı. Atom bombası yapmanın olanaklı olduğunu bilen atom fiziği uzmanları Almanların bu bombayı herkesten önce yapıp büyük bir olasılıkları da kullanmalarından korkmaya başladılar. Savaş başladığı sırada artık bir Amerikan yurttaşı olan Einstein gazetecilerden kaçmak için Dr. Murtagma adıyla yarı emeklilik yaşamı sürmekteydi. Meslektaşları özgür ulusları Almanlardan önce bombayı yapması gerektiğini biliyorlardı. Ama yine biliyordu ki bir tek Einstein'ın Amerikan yönetimi gerekli çalışmalara başlaması konusunda ikna edilebilecek saygınlığı vardı. Başkan Franklin Roosevelt'e yazdığı 2 Ağustos 1939 tarihli mektubunda Albert Einstein bu konuda söz etmiş ve bunun sonucunda Roosevelt küçük bir araştırma projesine izin vermiştir. 1941 sonbaharında ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin arifesinde Roosevelt atom bombaları üretimi için büyük bir girişim başlatmıştır. Burada önemli olan şey askeri ve güç gereksinimine cevaben hükümetin bilime dahil olmasıydı. Bu Manhattan Projesi adı verilecek 2 milyar dolarlık atom bombası yapma projesi başlangıcı oldu. Manhattan Projesi 1943'te kararlı bir biçimde başladı. Sonuç tarihin en büyük bilim temelli Ar-Ge girişimi olmuştur. Bu girişimle oluşturulan ve ABD'li General Leslie Groves'un genel komutasında Manhattan Projesi'nde ülkenin farklı 37 yerinde 43 bin kişi çalışmış ve projenin maliyeti zamanında 2,2 milyar dolarına ulaşmıştı. Memurluktan profesörlüğe, Albert Einstein 20. yüzyılın en ünlü bilim adamlarından biridir. Çalışmaları son derece soyut ve kuramsal olan Einstein, en çok görelilik kuramlarıyla ve enerjinin kuantumlanması düşüncesini yerleştirmesiyle tanınır. Alev alev yanan bir setin içinde yukarı doğru fırlayan iğne başı büyüklüğünde parlak bir ışık karanlığı deldi. Ardından korkunç bir beyaz ışık çölü arttı. Saatler 05:24:45'i gösteriyordu. O çan biçimli alevin bir saniyeden daha az bir süre boyunca verdiği ışığın şiddeti yeryüzünde o ana kadar elde edilmiş herhangi bir ışığın şiddetinden daha büyüktü. Başka gezegenlerden de görülmüş olabilirdi. Merkezindeki sıcaklık güneşin çekirdeğindeki sıcaklığın 4 katı, yüzeyindeki sıcaklığın ise 10 katından fazlaydı. Altındaki toprağı göçerten basınç 100 milyar atmosferin üzerindeydi. Yaydığı radyasyon dünyadaki bütün radyumu verdiği radyasyonun 1 milyon katına eşitti. Bu azgın fırının içinde kalan bütün canlılar öldü. Taban kısmında yassılaşan ve kaynayıp dört bir yönde kabaran erimiş kara tozdan bir etek haline alan ateş topu 1 milisaniye içinde yere çarptı. 25 milisaniyede yerden Washington antını örtecek bir yüksekliğe çıktı. Topun kıpkızıl kubbesi saniyenin 10'da 8 süresinde Empire State binasını geçebilirdi. Şok dalgası son hızla çöle aştı. İnsanlar sonra yaklaşık 0,8 kilometrelik bir genişliğe ulaşan ateş topuna bakmak için döndüler. Genişlemesinin durup durmayacağının merak içindeydiler. Birçoğu heyecanlayıp kara gözlüklerini fırlattı ama hemen yıllardır görmek için beklediği şey gözden kaybettiler. Ana üste sessiz bir tokalaşma ve heyecanla mırıltılar vardı. Heyecan dolu sesler sağır edici bir gürültüye dönüştü. Havayı yırtan bir sevinç çığlığında gözlemcilerden birine tarih öncesi vahşilerin dinsel törenleri izlenimini veren çırgın bir hoplama zıplama izledi. Ana üst ile diğer siperlerdeki bilim adamları göğü kutlama çığlıklarıyla doldururken telefonlar çalmaya başladı. Kimileri yılan dansına koyuldu ve mutluluk hattı kıvrıla kıvrıla kontrol odasına dolandı. Bir gece önceki bira partisinden döndükten sonra boş bir baraka da uyuyakalan bir askerin ise patlama onu kendine getirene dek hiçbir şeyden haberi olmadı. Gözlerini kuzeye dönüp açtı ve acıyla bağırdı. Enrico Fermi şok dalgasının şöyle bir gök gürlemesi gibi dolduran şaklamasının farkına varamadı. Bütün dikkatini kağıt kırıntılarının ceplerinden akıp gidişine vermişti. Onların yavaş yavaş düşüşlerini, sonra şok dalgalarının onlara çarptığında da birden ortadan yok oluşlarını seyretti. Birkaç saniye içinde uçup giden kırıntıların uzaklığını hesaplayıp patlamanın gücünün 20.000 ton TNT'ye eşit olduğunu duydu. Şok dalgası onun bulunduğu sipere ulaştığında güvenlik şefi General Groves'un ilk tepkisi şunu söylemek olacaktı. Bütün bunları örtbas etmeliyiz. Yardımcısı binbaşı Stephens ise üzerine uzanıp buna sanırım gürültü 5 eyaleti de duyuldu efendim diye karşılık verecekti. Bu gelişmelerden sonra 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları yapıldı. Amerikan uçakları 6 Ağustos'ta Hiroşima ve 9 Ağustos'ta Nagasaki üzerine birer atom bombası attılar. Her iki şehirde de yüz binlerce insan oldu. Bu yeni silah Japonya'nın 5 gün sonra teslim alması neden olmuştur. Hiçbir ulus Japon ulusunun gösterdiği kahramanlığı gösterememiştir. Fakat Amerikan endüstrisinin verimliliği tarafından yenilgiye uğratıldılar. Çağdaş ulusların savaşta zafere ulaşmak için aradıkları çelik, petrol ve uranyumdur. Savaşkan ateşlilik değil. Bununla beraber çağımızın savaşı silahların artan öldürme gücüne karşı tıbbın ve sağlık bilgisinin gelişmesiyle bilim açısından daha ilkin savaşların daha az yakıcı hale gelmiştir. Enola Gay B-29 Super Fortress modeli bir bombardıman uçağıdır. 6 Ağustos 1945'te ilk atom bombası bu uçaktan Hiroşima şehrine atılmıştır. Bu uçaktan Hiroşima'ya atılan bu bombanın adı Little Man, 3 gün sonra Nagasaki'ye atılan diğer bombanın adı ise Fat Man'dir. Pilotu ise Paul Tibbets'tir. İsmi Paul Tibbets'ten annesinden gelmektedir. Atom bombası 2. Dünya Savaşı'nın dramatik bir biçimde sona erdirmiştir. Aynı zamanda da ardına gelen Soğuk Savaş'ı başlatmıştır. Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği'nin politik, bilimsel ve askeri endüstri kuruluşları daha büyük atom bombaları ve 1952'den başlayarak enerjilerini ağır elementlerin füzyonundan değil, hidrojenin helyuma füzyonundan sağlayan daha güçlü hidrojen bombaları ya da termonükleer bombalar geliştirmek için yarışa girmiştir. Radar pensinin üretimi, jet motorları ve ilk elektronik bilgisayarlar gibi çeşitli uygulamalı bilim projelerini 2. Dünya Savaşı hızlandırmıştır. Manhattan projesinin kuramdaki yeniliklerini hemen yararlı bulabilecek uygulamalara dönüştürmekteki başarısı da aynı şekilde bilimle teknoloji arasındaki bağlar için yeni bir görüntü oluşturmuştur. Tarihsel, kurumsal, toplumsal ve benzeri birçok yönden çok uzun zamandır geniş ölçüde ayrı kalmış bu çalışmalar, kamuoyunun düşüncesinde birbirleriyle kaynaşmıştır. Teknolojiyi uygulamalı bilimden ve farklı olarak düşünmek 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zorlaşmıştır. Atom bombası ve toplum üzerindeki etkileri. 20. yüzyılda özellikle nükleer fizik sahasında devrim niteliğindeki buluşlarla bilim dünyası adına yeni bir çığır açmıştı. Ta ki atom bombası ve daha çok hidrojen bombasının yeni korkular yaratması ve bilim insanı hayatı üzerine olan etkileriyle ilgili birçok şüphe uyandırmasına kadar. İlk atom bombasının yapımında büyük emeği geçen Robert Oppenheimer şöyle diyor. Bir hidrojen bombasının kullanılıp kullanılamayacağına karar vermek bilim adamının sorumluluğu değildir. Bu sorumluluk Amerikan halkına ve onların seçilmiş temsilcilerine aittir. Oppenheimer Japonya bombalandıktan sonra hidrojen bombası yapımında çalışmayı reddettiği için vatan hainliğiyle yargılanmıştır. Bu anlayışı elbette ölen insanları geri getirmemiştir. Jacob Bronowski'nin işaret ettiği gibi bu olanlardan sonra bilimin Nagasaki'nin kalıntılarından duyacağı şey utançtan başka bir şey değildir. Albert Einstein'ın da Oppenheimer gibi bir bilim insanıydı ve böyle bir bombanın yapılmasını istemek de büyük bir hata yaptığını çok önceden fark etmişti. Dünyada bir pasifist olarak tanınan Einstein, ABD Başkanı Roosevelt'e bir mektup yazıp atom bombasının kullanılmamasını istemiştir. Hayatı boyunca nükleer silahlara karşı çıkmış ve hiçbir zaman atom bombası projesine katılmamıştır. Einstein de dahil olmak üzere bazı yüksek otoriteler gezegendeki yaşamın tüm olarak yok olma tehlikesinin varlığına dikkat çekmişlerdir. Russell, bilimin toplum üzerindeki etkileri adlı eserinde bu konuya çarpıcı bir biçimde yaklaşmıştır. Ben şahsen bunun gelecek ilk savaşta gerçekleşeceğine inanmıyorum. Ama bir sonrakinde eğer olmasına izin verilirse bunun gerçekleşebileceğine inanıyorum. Şayet bu beklenti doğruysa önümüzdeki 50 yıl içerisinde iki alternatiften birini seçmeliyiz. Ya insan ırkının kendi kendini yok etmesine izin vereceğiz ya da bizim için çok değerli olan bazı özgürlüklerden, özellikle yabancıları öldürme özgürlüğünden yoksun bırakacağız kendimizi. Kanımca insanlığın kendi kendini yok etme seçeneğini daha cazip bulma olasılığı yüksektir. En iyimser tahminler bile gelecekteki büyük bir nükleer savaşta kısa sürede milyonlarca insanın öleceğini, daha kötümser olanlar ise insanlığın yok olacağını, ekosistemin çökeceğini ve küresel iklimin tamamen yok olacağını söylemektedir. Atom bombasının 1945'te Japonya'daki iki kente atıldıktan sonra bu silahın bir daha kullanılmaması noktasında uluslararası platformda uzlaşmalara gidilmiş ve nükleer denemeler dışında günümüzde değin kullanılmamıştır. Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası B-29 uçağının komutu ve pilotu Paul Tibbet 92 yaşında oldu. Öldü. Tibbet'in yakın arkadaşı Gary House, eski pilotun Columbus'taki evinde yaklaşık 2 ayda çeşitli hastalıklardan giderek kötüleştirdiği sağlık durumu nedeniyle öldüğünü söyledi. Paul Tibbet'in protesto yerine dönüşeceği kaygısıyla özel bir cenaze töreni ve mezar taşı istemediği kaydedildi. Atom bombasının Hiroşima'ya atılmasını izleyen yıllarda popüler bilim yazarları hastalıktan, yoksulluktan ve tasadan yoksun bir atom cenneti beklentisiyle kitaplar ve makaleler yazdılar. Gazeteciler ve hükümet sözcüleri insanlığın nükleer enerjinin askeri amaçlı kullanımlarını terk etmesi ve barışçıl atomu kucaklaması durumunda bütün bunların başarılacağını öne sürdüler. Nükleer silahlarda kullanılan maddelerin canlılar, insanlar ve ekolojik denge üzerine kısa, orta, uzun vadeli önemli ölçüde etkileri olmaktadır. Nükleer maddelerin kullanımından sonra dış ortama verdiği emisyonlar ve artıklar yayılma derecelerine ve meteorolojik faktörlere göre lokal, bölgesel ve küresel etkiler ortaya çıkmaktadır. Canlılara etkisi nükleer maddenin özelliği ve organizma giriş şekillerine göre değişmektedir. Bu gelişmiş teknoloji, medeniyet ve hoşgörü ortamında milletler, devletler bu birikimlerin tamamını insanlığın yararına, barış ve mutluluk için kullandıklarını ifade etmek zordur. Son yıllarda ve özellikle günümüzdeki anlaşmazlıklar, savaşlar konuların dünyaya gündemini işgal etmesi bunların somut örnekleridir. Tıp alanında meydana gelen gelişmeler. 20. yüzyıl hastalıklarının belirlenmesi, anlaşılması ve tedavisi için biyoloji, kimya ve fizik alanlarındaki temel araştırmalarının tıpta uygulanmasını gösteren inanılmaz gelişmelere tanık olmuştur. Penisilin 1928'de rastlantı eseri bulunmuş olmasına rağmen günümüzde sistematik deneyler ve tasarımcı kimya aracılığıyla birçok yeni antibiyotik ve ilaç geliştirilmektedir. X ışınlarının tıpta uygulanmasının buluşunun hemen ardından 1895'te olmuştur. Penisilinin keşfi ve antibiyotikler. Kimi hastalıklarla mikroorganizmalara neden olduğu fikri 20. yüzyıl başlarına gelindiğinde artık yaygın olarak kabul görmekteydi. Bu hastalıkların insanlara zarar vermeyen ama mikropları öldürebilen bir takım kimyasal maddelerle tedavi edilme olasılığı artık birçok bilim adamı tarafından göz önüne alınmaya başlamıştı. Çeşitli hastalıkların önlemede kullanılan aşılarla birlikte bu kimyasal tedavi maddeleri bulaşıcı hastalıklara karşı açılan savaşta etkili birer araç görevi göreceklerdi. 18. yüzyılın ortalarında Fransız kimyacı Louis Pasteur, İlk kompleks mikroskobu kullanarak canlı bakterinin varlığını ortaya çıkardı. İnsanlarda görülen bir bakteri enfeksiyonunun tedavisinde düzenli olarak kullanılmaya başlayan ilk ilaç, büyük Alman bilim adamı Paul Ehrlich tarafından bulunan Solvers'ın diğer adıyla bileşik 606 oldu. Hatta Ehrlich için kemoterapinin kurucusu demek yanlış olmaz. Virüs dediğimiz varlıklar çok kötü misafirlerdir çünkü ev sahibini kendisine benzetmeye çalışır, bazen de öldürebilir. İstenmeyen bu misafir aslında hem canlı hem de cansız olabilir. Ayrıca kendi yaşamı da bir günden daha kısa sürede öldürebildiği insanları veya hayvanların yaşamına bağlıdır. Bakteriler ise virüslerin aksine bir canlının dışında da üreyebilen tek hücreli organizmalardır. Aslında bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek eldeki en önemli kemoterapetik madde 1928'de keşfedilmişti. Ama dünyanın henüz bundan haberi yoktu. Bu unutulmuş ilaç hastalık iyileştirici bir madde olarak değeri ancak 1940'ta anlaşılan penisilindi. Penisilinin keşfinin öyküsü tek kelimeyle olağanüstüdür. Ayrıca bilim tarihindeki rastlantısal buluş örnekleri arasında en şaşırtıcı olanıdır. Doğal penisilin ilk kez İskoç bakteriyolog Alexander Fleming tarafından bulundu. Fleming 1928'de kan zehirlenmesine yol açan bakterileri incelerken içinde bakteri üretimi yapılan bir tabakta Penicillium notatum denilen bir oluşum sapladı. Oluşumun bulunduğu bölgede bakteriler ölmüştü. Buna neden olan kimyasal maddenin penisilin olduğunu keşfetti. Fakat onun gömülü olduğu yerden tam 12 yıl sonra çıkarıp tekrar hayata döndüren ve böylece dünyaya kullanım alanı hiç görülmemiş derecede geniş ve etkili bir antibakteriyel ilaç hediye edenler Avustralyalı patolog Howard Florey, Alman biyokimyacı Sir Ernest Chain ve onların Oxford Üniversitesi'ndeki çalışma arkadaşları oldu. Alexander Fleming, İskoçya'da Ayrshire'da doğdu. 1901 yılından itibaren Londra Mary Hastanesi'nde tıp öğretimi gördü. Çok sonra 1928'de kan zehirlenmesine yol açan bakterileri incelerken Penicillium notatum denilen bir oluşum olduğunu gördü. Oluşumun bulunduğu bölgede bakteriler ölmüştü. Buna neden olan kimyasal maddeye bugün penisilin denmektedir. Fleming'in keşfinden önce de çok sayıda bilim adamının penisilinle karşılaşmış olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Örneğin Pasteur'un mikroplar üzerine yaptığı çalışmaların kulağına gelmesi sonucu antiseptik ameliyat yönetimini geliştiren Joseph Lister, 1871'de elindeki bakteri kültürlerinden birinin yanlışlıkla penisilin küfünün bulaşmasının ardından büyüyemediğini fark etmişti. Bilim, teknoloji ve insan. Teknoloji, malzeme, el becerisi açısından çok sayıda insana gerek duyduğunda kaçınılmaz bir biçimde toplum ile bağlantılıdır. Yaratıcılık, insanoğlunun en temel özelliklerinden biridir. İnsanoğlu kendi doğasından kaynaklanan bu yaratma isteği mühendislik mesleğini ve bunun sonucu olarak teknolojik gelişmelerin ana sebebidir. Teknoloji, insan yaşamının en önemli ve temel ögelerinden birisi olmasının yanında, en çok tartışılan konuların başında geldiğinde de hiç kuşku yoktur. Teknoloji üzerine ne tür varsayımlar üretilirse üretilsin, insanın akılcı yönlendirmesiyle görece basit bir yapıdan başlayıp, daha karmaşık, gelişmiş ve kullanışlı yapıya doğru gittiği de kesin. Bu gelişimi bir süreç içinde yorumladığımızda ortaya teknolojinin evrimi gibi bir olgu ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin evrimleşmesi gerçeği kesinleşince, araştırmacılar bu kez onu yönlendiren insanın evrimine gönderme yapmadan sonuca ulaşamıyorlar. Bu alandaki genel kabul, ayakta durma yetisini kazanan insanın önce ellerinde ve giderek beyninde meydana gelen evrimsel değişikliklerin sürecin başlamasına biyolojik bir temel oluşturduğu yönünde, böylelikle insan yaşamını sürdürebilmek için kendi yaratısı olan teknolojiye de üretmeye başlamıştır. Bu amaçla teknolojik ürünleri incelediğimizde volkan taşlarına oyulmuş el baltalarından, mikrocerrahi el aletlerine, oklar, mızraklar gibi çok basit teknolojiye sahip olan savaş ya da avlanma araçlarından kullanılması günümüzde uzmanlık gerektiren ışınsal silahlara, hayvanların koşulduğu arabalardan ses ötesi uçaklara kadar tüm teknolojik ürünlerin hep bu evrim sürecinin içinde durduğunu görüyoruz. Burada asıl vurgulanması gereken noktanın teknolojik evrim ve içinde yer aldığı özel sürecin bütün bu teknolojiyi üreten toplum, halk ya da ülke yönünden kesin bir ilerlemenin söz konusu olmasıdır. Dikkat edilirse insan toplumlar arasındaki hemen tüm sorunların kaynağı da toplumlar arasındaki bu farkın ortaya çıkmasıyla başlıyor. İletişim teknolojileri, radyo. İki Dünya Savaşı'nın arasındaki dönem radyonun bulunuşuna tanıklık etmiştir. O zamana dek egemenliğini sürdürmüş olan yazı, radyonun bulunuşuyla gücünü paylaşmak zorunda kalmıştır. Radyonun doğurduğu rekabet ortamı ve radyonun İkinci Dünya Savaşı'nda kamuoyu yönlendirmede kullanılması, iletişim araçlarının savaşlara ne kadar tehlikeli bir silah olabileceğini göstermiştir. Telefon ve telgrafın tersine radyo ve televizyon sinyallerin iletilmesi için kabloya ya da telegerek duymaz. Bugün sesler ve görüntüler dünyanın bir ucundan öbürüne uydular yardımıyla çok hızlı bir biçimde iletilebiliyor. Bu durum haberleşmede çığır açmıştır. Artık olaylar olduktan sonra hemen sonra tüm dünyada öğrenilebilmektedir. 19. yüzyılda bilim adamları elektrik ve manyetik etkilerinde ışık gibi dalgalar halinde yayıldığını düşünmeye başladılar. 1885'te Alman bilim adamı Heinrich Hertz bunu kanıtladı. Yaptığı deneyler laboratuvarının bir tarafındaki elektrik kıvılcımının yaydığı manyetik dalgaların biraz uzakta duran bir tel halka tarafından hissedildiğini gösterdi. İtalyan mucit Guglielmo Marconi, kablo ya da tel olmadan dalgalar yardımıyla bir yerden diğerine mesaj göndermenin yolunu keşfetti. 20 yaşında Hertz'in elektromanyetik dalgalar üzerindeki çalışmasını okuyarak deneyler yapmaya başladı. 1894'te bulunduğu yerden 9 metre uzaklıktaki bir elektrik zilini çalmaya başardı. Zili çalmak için zile herhangi bir telle bağlı olmayan düğmeye basması yetiyordu. Buna yol açan elektromanyetik dalgalara radyo dalgaları adı verilir. Çoğumuz Guglielmo Marconi'yi radyonun babası olarak bilmekteyiz ve sırf basalı Nikola Tesla'nın bu alandaki çalışmalarını pek fazla bilinmemektedir. Tesla'nın kendisine ait temel radyo patent başvurusu 1897'de değerlendirmeye alınmış ve 1900 yılında onaylanmıştı. Marconi'nin ise Amerika'da bu alandaki ilk patent başvurusu 1900 yılının son aylarındaydı ve Tesla'dan dolayı Marconi'nin başvurusu geri çevrilmişti. Bu alanda Amerika Patent Enstitüsü 1943'te Marconi'nin başvurusunu geçersiz saymıştı. Bu bilimsel gerçeğe rağmen hala Marconi'nin radyo bulduğu sanılır. Burada anlaşıldığı üzere dünyanın farklı yerlerinde farklı kişilerin bu icat üzerine çalışmakta olduğu görülmektedir. Radyonun tarihi gelişimi. 1896'da İtalyan Guglielmo Marconi telsiz telgraf sistemi için patent aldı. 1920'de ilk radyo deneme yayınları Şubat'ta önce İngiltere'de Chesmorf'ta ardından da ABD'de gerçekleşti. 1921'de General Frederick öncülüğünde Eiffel Kulesi'nden ilk deneme yapıldı. 1923'te ABD'de St. Louis'te Başkan Harding radyoda yayımlanan ilk konuşmayı yaptı. 1925'te batarya ve pilli çalışan alıcılar ortaya çıktı. 1930'da elektrikle çalışan ilk alıcılar üretildi. 1933'te kısa dalga üzerinde yayımlanan programlar başladı. 1955'te transistörlü ilk alıcılar üretildi. Televizyon, kitle iletişim araçları, iletişimin büyük ve yoğun kitlelere ulaşmasında önemli araçlar olarak teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşantımıza girmiş ve 20. yüzyılın iletişim çağı olabilmesine olanak sağlayacak kadar önemli işlevleriyle toplumsal bildirişimde çok yönlü bir değere ve öneme sahiptir. Asrımızda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçlarının ferdi ve sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi de artmıştır. 20. yüzyılın en önemli gelişmelerinden bir tanesi hareketli resim ve ses gönderen elektronik televizyonun icadıyla, ancak televizyonun bir kitle iletişim aracı olarak kullanılması 1950'li yıllarda gerçekleşmiştir. Alman mühendis Paul Nifok üzerinde spiral bir yol izleyen kare şeklinde deliklerin bulunduğu bir disk geliştirdi. Bu disk bir cismin önünde döndürüldüğünde her delik cismin küçük bir bölümünden gelen ışığı yakalar. Elde edilen görüntüler bunları birleştirip ekranda cismin tam bir görüntüsünü oluşturan uzaktaki bir diske iletilir. Nikop diski televizyonun icadında önemli bir adımdır. Diyot, radyo ve televizyonun geliştirilmesindeki önemli katkılardan birini İngiliz mühendis John Fleming yapmıştır. Fleming 1904'te diyotu icat etmiştir. Diyotlar uzun mesafelere iletilebilen radyo dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürmede kullanıyordu. 1926'da İskoç mucit John Locke Baird ilk kez bir insan yüzünün görüntüsünü televizyonda elde etti. Aygıtını yaparken eski bir kutu, bir pasta kalıbı, örgü şişleri, bir bisiklet farı ve kartondan yapılmış bir Nikop diski kullanmıştı. Laboratuvarında William Titan adlı bir çocuğun bulanık bir görüntüsünü elde ederek iletti. Baird aygıtını geliştirdikçe elde ettiği resimler aslında daha çok benziyordu. Aynı yılın sonuna doğru televizyonu ile ilk kez halk önünde bir gösteri yaptı. Hükümet ve şirketlerin televizyon programlarının yapımı ve iletimi konusundaki desteğinin yanı sıra hem görüntü alma hem de yayın için gereken teknolojik gereksinimlerden dolayı televizyonun gelişim süreci 15-20 yıl kadar sürmüştür. Televizyon sosyal kimliğin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde her yaştan insanın kültürel alışverişinde en çok kullandığı araç olan televizyon, kültür sömürgecilerinin de vazgeçmedikleri bir vasıta haline gelmiştir. Bugün televizyon aracılığıyla yayılan popüler kültür bir yandan da geleneksel kültürü unuttururken, diğer yandan da dünyayı kültürsüzleştirme görevini kusursuzca yerine getirmektedir. Aldous Huxley'in daha televizyon icat edilmeden önce gelecekte insanların sakinleştirici haplarla uyuşturularak itaat ettirileceğine dair hayal ettiği durum ne yazık ki televizyon kültürü sayesinde gerçek oldu. Fotokopi makinesi. Bir aygıt ya da teknolojinin temelini bilimsel bilginin oluşturduğu yerlerde bile o kadar çok başka şey vardır ki yeni bir teknolojiyi sadece uygulamalı bilim şeklinde nitelemek yanıltıcıdır. Örneğin 1938'de Amerikalı mucit Chester Carson ilk elektrostatik fotokopi makinesini icat etti. Carson, karbon kağıdının yerini alacak bu aygıtın yararlılığına kuşkucu bir IBM de dahil çeşitli kuruluşları ikna etmek amacıyla sonuçsuz yıllar harcadığı için bu durumda gereklilik buluşun bir nedeni sayılamazdı. Sonunda pratik bir fotokopi makinesinin geliştirilmesi için bilimle çok az ilişkisi olan mühendislik ve tasarım iyileştirmeleri yapılmış ve aslında bakılırsa bu makinelerin satılması yerine kiralama şeklinde bir pazarlama kararı Xerox makinelerinin 1960'lardaki büyük başarısının anahtarı olmuştur. Fotokopi için zaten algılanan bir gereksinme yalnızca bu noktada artmış ve fotokopi makinesi yaygın bir teknolojik ayakta olmuştur. Fax. Fax makinesi yazıları ve resimleri telefon hatları üzerinden birkaç saniye uzaktaki bir alıcı makineye gönderen cihazdır. İlk fax makinesi 1843'te ortaya çıktı. Bu makine kabartma harflerini tarayarak elektrik sinyalleri gönderen bir sarkaçtan oluşuyordu. Modern fax makineleri gönderilen dokümandan yansıyan ışığı algılayan diyotlar kullanılır. 1922'de Alman fizikçi Arthur Korn, radyo dalgaları yardımıyla Avrupa'dan Amerika'ya fotoğraf göndermiştir. İlk fax hizmeti ise 1926'da verilmiştir. Ayrım sonu sayfa 278.